Ayrım 20.
Arada bir eski okul yıllıklarının ciltli kapaklarını açıyorlar. Özel hatıra ve hikayeleriyle birlikte herkesi tek tek anıyorlarmış. Bu yüzden çok eminlermiş. Galip büfeden soğuğa çıkar çıkmaz hızlı hızlı Nişantaşı meydanına doğru yürüdü. Rüya ile Celal'in pazar akşamı 7.15'te Konak sinemasına gideceklerine karar verdiği için koşa koşa sinemaya gitti. Ama kaldırımlarda da sinemanın girişinde de yoktular. Onları beklerken dün öğleden sonra sinemada seyrettiği kadının fotoğrafını gördü ve içinde yeniden o kadının yerinde olma isteği yükseldi. Dükkanlara baka baka kaldırımlardan geçen insanların yüzlerini okuya okuya dönüp dolaşıp tekrar Şehri Kalp apartmanının karşısına geldiğinde çok vakit geçmişti. Her akşam saat 8'de bütün pencerelere vuran o mavimsi televizyon ışığı Şehri Kalp apartmanı dışında caddenin bütün yapılarında pırıldıyordu. Galip apartmanın karanlık dairelerine dikkatle bakarken en üst katın balkon demirlerine bağlanmış koyu lacivert bir bez parçasını gördü. 30 yıl önce burada bütün aile hep birlikte otururlarken aynı balkona asılan aynı renkteki lacivert bir bez, Sakay'a verilmiş bir işaret anlamına gelirdi. At arabasına yüklediği çinko tenekelerde su dağıtan adam bu mavi bezden hangi katlarda içme suyunun bittiğini anlar, ona göre yukarı su çıkarırdı. Galip de bezin bir işaret olduğuna karar verdi. Nasıl okunacağı konusunda aklında değişik düşünceler belirdi. Kendisine Celal ile Rüya'nın burada olduğunu gösteren bir işaret olabilirdi. Celal'in kendi geçmişinin bazı ayrıntılarına özlemle geri döndüğünün bir başka belirtisiydi. 8.30'a doğru kaldırımda dikildiği yerden kendi evine döndü. Bir zamanlar, hem de çok eski zamanlarda da değildi o zamanlar, Rüya ile birlikte ellerinde gazete ve kitaplarla oturup sigara içtikleri o eski salonun lambaları ve ışıkları, kaybolmuş bir cennetin gazetelere düşmüş fotoğrafları gibi dayanılmayacak kadar anılarla dolu ve dayanılmayacak kadar acıklıydı. Rüya'nın eve döndüğüne ya da uğradığına ilişkin hiçbir iz ve belirti yoktu ortalıkta. Yuvaya dönen yorgun kocayı hüzünle selamlayan aynı kokular ve gölgeler. Galip sessiz eşyaları lambaların hüzünlü ışıkları altında bırakıp karanlık koridordan karanlık yatak odasına gitti. Paltosunu çıkarıp el yordamıyla bulduğu yatağa kendini sırtüstü attı. Salon lambalarının, koridordan süzülen sokak lambalarının ışıkları odanın tavanında ince yüzü şeytani gölgelere dönüşmüştü. Galip yataktan kalktıktan çok sonra ne yapacağını kesinlikle biliyordu. Gazeteden televizyon programını okudu. Çevredeki sinemaların hiç değişmeyen saatlerini ve filmlerin adlarını öğrendi. Celal'in yazısına son bir kere daha göz attı. Buzdolabını açıp çürümenin ilk belirtileri arasından birkaç zeytinle beyaz peynir çıkarıp kuru ekmekle karnını doyurdu. Rüya'nın dolabından bulduğu irice bir zarfa gelişi güzel gazete parçaları sıkıştırdı. Üzerine Celal'in adını yazıp yanına aldı. Onu çeyrek geçe evden çıkmış, Şehri Kalp apartmanının karşısında, bu sefer biraz daha ötede beklemeye başlamıştı. Çok geçmeden apartmanın merdiven ışıkları yandı ve binanın 40 yıllık kapıcısı İsmail ağzının kenarında sigara, içeriden çıkardığı çöp tenekelerini iri kestane ağacının yanındaki büyük bidona boşaltmaya başladı. Galip karşıya geçti. İsmail efendi merhaba, bu zarfı Celal'e bırakmaya geldim. Aa Galip dedi adam, eski öğrencisini yıllar sonra tanıyan lise müdürü gibi sevinçle ve kuşkuyla. Ama Celal burada yok. Biliyorum biliyorum. Burada ama ben de kimseye söylemiyorum dedi Galip kararlı adımlarla apartmandan içeri girerken. Sakın başka kimseye de söyleme. Bu zarfı aşağı İsmail Efendi'ye bırak dedi bana. Galip 40 yıldır aynı hava gazı ve kızarmış yağ kokusuyla kokan merdivenlerden inip kapıcı dairesine girdi. İsmail'in karısı Kamer gene aynı koltukta oturmuş üzerinde bir zamanlar radyo duran sehpanın üzerindeki televizyona bakıyordu. Kamer bak kim geldi dedi Galip. Aa dedi kadın. Ayağa kalktı öpüştüler. Bizi unuttunuz. Unutur muyuz? Hepiniz kapının önünden geçiyorsunuz ama bir uğramıyorsunuz. Bunu Celal'e getirdim dedi Galip zarfı göstererek. İsmail mi söyledi? Hayır. Celal kendi söyledi dedi Galip. Ben biliyorum burada olduğunu ama sakın kimseye söylemeyin. Biz ne yapalım söylemiyoruz dedi kadın. Biz öyle bir tembihledi ki. Biliyorum dedi Galip. Yukarıdalar mı şimdi? Hiç bilmiyoruz. Gece yarıları biz uyurken giriyor, uyurken çıkıyor. Kendini değil sesini duyuyoruz. Çöpünü alıyoruz, gazetesini bırakıyoruz. Bazen o gazeteler orada, kapının altında günlerce birikiyor. Ben yukarı çıkmayacağım dedi Galip. Zarfı bırakacak bir yer arar gibi kapıcı dairesini inceledi. Üzeri aynı damalı mavi muşamba kaplı yemek masası, kaldırımdan geçenlerin bacaklarını ve çamurlu araba tekerleklerini örten aynı soluk perdeler, dikiş kutusu, ütü, şekerlik, hava gazı ocağı, isli kalorifer. Kaloriferin üzerindeki rafın kenarına çakılı çivide her zamanki yerinde Galip anahtarı gördü. Kadın koltuğuna oturmuştu. Sana çay yapayım dedi. Otur şu yatağın kenarına. Bir gözü televizyondaydı. Rüya Hanım ne yapıyor? Çocuğunuz niye yok hala? Kadının artık büsbütün baktığı televizyon ekranında uzaktan da olsa Rüya'yı andıran genç bir kız beliriverdi. Rengi anlaşılamayan, saçları dağınıktı. Teni beyaz. Bakışları takınılmış bir çocuksulukla durgunlaşmıştı. Dudaklarını mutlulukla boyuyordu. Güzel kadın dedi Galip sessizce. Rüya Hanım daha güzeldir dedi Kamer Hanım aynı sessizlikle. Saygıyla bir çeşit korkulu hayranlıkla birlikte baktılar. Galip anahtarı çividen becerikli bir hareketle çıkardı. Cebini ipuçlarıyla dolu ev ödevinin yanına bıraktı. Kadın görmemişti. Zarfı nereye koyayım? Ver bana dedi kadın. Galip İsmail Efendi'nin boş çöp tenekelerini bırakmak için apartmana girdiğini sokak kapısına bakan küçük pencereden gördü. Asansör lambaları soluklaştırarak televizyondaki görüntüyü bir an bozarak çalışınca kadınla vedalaştı. Merdivenleri çıkıp sokak kapısına sesli sesli yürüdü. Kapıyı açtı ve içeride kalıp gürültüyle kapadı. Sessizce geriye merdivene doğru yürüp denetleyemediği bir heyecanla parmaklarının ucuna basa basa iki katı çıktı. İkinci kat ile üçüncü katın arasında basamaklara oturup boş tenekeleri üst katlara bırakan İsmail Efendi'nin aşağı inmesini bekledi. Merdivenleri aydınlatan lambalar bir anda söndü. Otomatik diye mırıldandı Galip, çocukluğunun bu sihirli, uzak ülkeleri çağrıştıran kelimesini düşünerek. Lambalar yeniden yandı. Kapıcının bindiği asansör aşağı inerken Galip merdivenleri ağır ağır çıkmaya başladı. Bir zamanlar babası ve annesiyle oturduğu katın kapısında bir avukatın pirinç levhası vardı. Babaanne ile dedenin katının kapısında bir jinekoloğun levhasıyla boş bir çöp tenekesi gördü. Celal'in kapısının üzerinde ne bir işaret ne de ad vardı. Galip hava gazı makbuzunu getiren çalışkan bir tahsildarın el alışkanlığıyla kapının zilini çaldı. Zili ikinci kere çalarken merdivenlerin ışığı söndü. Kapının altından ışık sızmıyordu hiç. Zili üçüncü ve dördüncü kere çalarken eli cebinin dipsiz kuyusunda anahtarı arıyor, anahtarı bulduğu zaman da eli zili sürekli çalıyordu. İçeride bir odaya gizleniyorlar diye düşündü. Salonda karşılıklı iki koltuğa oturmuş sessizce bekliyorlar. Anahtarı önce kilidin deliğini uyduramadı. Yanlış anahtar diyecekti. Ama tıpkı her şeyi birbirine karıştıran bir belleğin bir parlaklık anında kendi budalalığını ve dünyanın karma karışık düzenini keşfedivermesi gibi anahtar kilidin içine insanı şaşırtan tuhaf bir simetri ve mutluluk duygusuyla oturdu. Önce kapının karanlık bir daireye açıldığını fark etti Galip. Hemen sonra da karanlık dairenin içinde bir telefonun çalmaya başladığını. İkinci kısım. Birinci bölüm. Hayalet ev. Boş bir ev kadar hüzünlü hissetti kendini. Flaubert. Telefon kapı açıldıktan 3-4 saniye sonra çalmaya başlamıştı. Ama Galip tıpkı gangster filmlerindeki o acımasız alarm zilleri gibi zille kapı arasında mekanik bir ilişki olduğunu düşünerek telaşlandı. Zil üçüncü kere çalarken telefona yetişmeye çalışan telaşlı Celal'in evin karanlığı içinde kendisine çarpacağını hayal ediyordu. Dördüncü kere çalarken evde kimse olmadığına karar verdi. Beşinci çalışta da olduğuna, çünkü telefonu ancak evin boş olmadığına inanan biri bu kadar uzun çaldırır diye düşünmüştü. Altıncı çalışta Galip en son 15 yıl önce girdiği hayaletimsi dairenin topografyasını hayal ederek el yordamıyla elektrik düğmelerini arıyordu. Bir eşyaya çarpınca şaşırdı. Kör karanlıkta başka eşyaları da çarpa devre telefona doğru koştu. Bir türlü eline geçmeyen ahizeyi en sonunda bulduğunda gövdesi de kendiliğinden bir koltuk bulmuş oturmuştu. Alo, demek sonunda geldiniz dedi hiç tanımadığı bir ses. Evet, Celal Bey kaç gündür sizi arıyorum. Gecenin bu saatinde rahatsız ettiğim için özür dilerim. Sizi bir an önce görmem gerek. Sesinizi çıkaramadım. Yıllar önce bir kere Cumhuriyet Bayramı balosunda karşılaşmıştık. Ben size kendimi tanıtmıştım Celal Bey. Ama büyük bir ihtimalle bunu hatırlayamayacaksınız şimdi. Daha sonraki yıllarda, şimdi unuttuğum takma adlarla size iki mektup yazmıştım. Biri Sultan Abdülhamit'in ölümü arkasındaki sırrı aydınlatabilecek bir iddiaydı. Öbürü ise üniversite öğrencilerinin sandık cinayeti diye bilinen bir kumpası ile ilgiliydi. İşin içinde sonradan yoklara karışan bir ajan olduğunu ben size sezdirmiş, siz de derin zekanızla meseleyi araştırıp anlamış, köşe yazılarınızla üstüne gitmiştiniz. Evet, şimdi önümde bir başka dosya var. Gazeteye bırakın. Uzun zamandır gazeteye gitmediğinizi biliyorum. Üstelik bu acil konuda gazetedekilere ne kadar güvenebilirim bilmiyorum. İyi o zaman, kapıcıya bırakın. Adresinizi bilmiyorum. PTT'nin istihbarat servisi numarayı verince adresi vermiyor. Bu telefonu başka bir adla kaydettirmiş olmalısınız. Rehberde Celal Salik adına hiçbir numara yok. Celalettin Rumi var. Takma adı olmalı. Telefonumu veren adresimi vermedi mi size? Vermedi. Kimden aldınız telefonumu? Ortak bir dostumuzdan. Bunu da sizi görünce anlatmak isterim. Günlerdir sizi arıyorum. Akla gelebilecek bütün yolları denedim. Ailenizi aradım. Sizi çok seven halanızla görüştüm. Eski yazılarınızdan sevdiğinizi bildiğim İstanbul'un bazı köşelerine, Kurtuluş sokaklarına, Cihangir'e, Konak sinemasına size rastlarım diye gittim. Bu arada Pera Palas'taki bir İngiliz televizyon takımının sizinle görüşmek istediğini, onların da benim gibi sizi aradıklarını öğrendim. Biliyor muydunuz? Dosyanın konusu nedir? Telefonda açıklamak istemiyorum. Adresinizi verin. Saat geç değil, hemen gelirim. Nişantaşı'nda değil mi? Evet, dedi Galip soğukkanlılıkla. Ama bu konular beni ilgilendirmiyor artık. Nasıl? Yazılarımı dikkatle okusaydın bu çeşit konularla artık ilgilenmediğimi anlardın. Hayır hayır, tam sizin ilgilenip yazacağınız bir konu bu. İngiliz televizyonculara da açıklarsınız. Adresini söyle. Kusura bakma, dedi Galip, kendisini de şaşırtan bir neşeyle. Edebiyat hevesizleriyle görüşmüyorum artık. Telefonu huzurla kapadı. Karanlığın içinde kendiliğinden uzanıverince eli yanı başındaki masa lambasının anahtarını bulup çevirdi. Turuncumsu soluk bir ışıkla oda aydınlanınca kapıldığı şaşkınlık ve korkuyu Galip daha sonraları Serap diye anacaktı. Oda tıpatıp 25 yıl önce Celal bekar bir gazeteciyken burada oturduğu zamanki gibiydi. Bütün eşyaların, perdelerin, lambaların yeri, renkleri, gölgeleri ve kokuları 25 yıl önce olduğunun tıpkısıydı. Sanki bazı yeni eşyalar Galip'e oyun etmek, yaşadığı çeyrek yüzyılı yaşamadığını onu inandırmak için bazı eski eşyaların taklidini yapıyorlardı. Ama Galip biraz daha dikkatle bakınca eşyanın bir oyun oynamadığını, çocukluğundan bugüne yaşadığı zamanın bir anda bir sihirle eriyip yok olduğuna karar verecek gibi hissediyordu kendini. Tehlikeli karanlığın içinden birdenbire çıkıveren eşyalar yeni değildi. Onlara yenilik duygusunu veren büyü, Galip'in kendi anılarıyla birlikte eskidiklerini, parçalandıklarını, belki de yok olduklarını sandığı bu nesnelerin en son gördüğü ve unuttuğu halleriyle yıllar sonra yeniden karşısına çıkıvermeliydi. Sanki eski masalar, soluk perdeler, kirli küllükler, yorgun koltuklar, Galip'in hayat ve anılarının onlara buyurduğu hikayelere ve talihe boyun eğmemişler, bir gün sonra Melih amcaların İzmir'den gelip apartmana yerleştikleri gün, kendileri için düşlenmiş kadere baş kaldırıp kendi özel dünyalarını gerçekleştirmenin yolunu aramışlardı. Galip her şeyin 40 yıl önce Celal burada annesiyle otururken, 25 yıl önce yeni bir gazeteci olarak bu evde yaşarken düzenlendiği gibi düzenlendiğini bir kere daha korkuyla anladı. Ayakları aslan ayağına benzeyen aynı ceviz masanın, aynı fıstiki perdeyle kaplı pencereden uzaklığı, aynı sümerbank kumaşından örtüyle kaplı, aynı azgın tazılar, mor bir yaprak ormanında, zavallı ceylanları 25 yıl sonra hala aynı heyecanla kovalıyorlardı. Koltuğun arkalığındaki aynı yağ, bir yantin, saç lekesinin insan gölgesine benzeyen biçimi, tozlu vitrindeki bakır tabağın içinden hep aynı dünyayı seyreden, İngiliz filmlerinden çıkma seter köpeğin sabrı, kalorifer üzerindeki bozuk saatlerin, fincanların ve tırnak makasının duruşu, Galip'in onları bu turuncu ışık içinde bir daha hatırlamamak üzere bıraktığı gibiydi. Bazı şeyleri yalnızca hatırlamayız, bazı şeyleri ise hatırlamadığımızı bile hatırlamayız. Onları yeniden bulmalı diye yazmıştı Celal son yazılarının birinde. Galip rüyalar buraya taşındıktan ve Celal bu apartman dairesinden uzaklaştırıldıktan sonra bu eşyaların yavaş yavaş yer değiştirdiğini, eskidiğini, yenilendiğini ve sonra hafızalarda hiçbir iz bırakmayacak bir bilinmezliğe doğru çekip gittiklerini de hatırlıyordu. Telefon yeniden çalınca üstünde hala paltoyla oturduğu eski koltuktan uzanıp hiç de yabancı olmayan ahizeyi açarken bunu yaptığını bile hiç düşünmeden Celal'in sesini taklit edebileceğinden emindi. Telefondaki gene aynı sesti. Galip'in ricası üzerine kendini Celal Bey'e bu sefer anılarıyla değil adıyla tanıttı. Mahir ikinci. Kelimeler Galip'te hiçbir kişiliğin ve yüzün çağrışımını yapmadı. Askeri darbe yapacaklar. Ordu içinde küçük bir örgüt. Dinci bir örgüt, bir yeni tarikat, Mehdi'ye inanıyorlar, vaktin geldiğine inanıyorlar, hem de senin yazılarından yola çıkarak. Benim böyle saçmalıklarla hiçbir alışverişim olmadı. Oldu Celal Bey, oldu. Şimdi yazdığın gibi hafızanı kaybettiğin ya da reddettiğin için hatırlamıyor, hatırlamak da istemiyorsun. Eski yazılarına göz at, bir oku onları, hatırlayacaksın. Hatırlamayacağım. Hatırlayacaksın. Çünkü tanıdığım kadarıyla sen böyle bir askeri darbenin haberini alınca koltuğunda rahat oturabilecek biri de değilsin. Evet değilim. Hatta ben de değilim artık. Hemen yanına geleceğim. Sana geçmişini, kaybettiğin anılarını hatırlatacağım. Sonunda sen de bana hak verip meseleye dört elle sarılacaksın. Sarılmak da isterdim ama göremeyeceğim seni. Ben göreceğim. Adresimi bulabilirsen. Hiç çıkmıyorum sokağa. Bak, İstanbul Telefon Rehberi'nde 310 bin abonenin numarası var. İlk rakamı tahmin ettiğim için hızla saatte 5 bin numarayı gözden geçirebileceğimi biliyorum. En geç 5 günde adresini ve pek merak ettiğim takma adını bulacağım demektir bu. Boşuna zahmet dedi Galip, kendinden emin gözükmeye çalışarak. Bu numara rehberde yoktur. Takma adlara bayılırsın. Yıllardır seni okuyorum. Takma adlara, küçük sahtekarlıklara, bir başkasının yerine geçme numaralarına bayılırsın. Numaranı rehberden çıkarmak için dilekçe vereceğine bir takma adı keyifle uydurmuşsundur sen. Sevdiğin bazı takma adları, bazı tahminlerimi şimdiden yokladın bile. Nedir onlar? Adam sayıp döktü. Gidip telefonu kapayıp fişten çektikten sonra bir bir tekrarladığı bu adların belleğinde hiçbir iz ve çağrışım bırakmadan silineceğini anladı. Paltosunun cebinden çıkardığı kağıdı adları alt alta yazdı. Celal'in yazılarını kendisinden daha yakından izleyip daha iyi hatırlayan bir başka okuyucunun varlığı Galip'e bir an o kadar tuhaf ve şaşırtıcı geldi ki gövdesi sanki gerçekliğini yitirdi. Bu dikkatli okuyucuya itici de olsa bir kardeşlik duygusuyla bağlanabileceğini de sezdi. Onunla karşılıklı oturup Celal'in eski yazılarından söz edebilseydi, şimdi oturduğu koltuk ve gerçek dış oda daha derin bir anlam kazanacaktı. Daha rüyalar buraya gelmeden önce 6 yaşındayken babaannenin katından bir kaçamak, anneyle baba pek istemezlerdi, bekar Celal'in katına çıktığı zamanlar pazar öğleden sonraları radyodaki maçı hep birlikte dinlerlerken Vasıf dişitir gibi başını sallardı, Nazlı Üstad'ın yarıda bıraktığı pehlivan tefrikasının devamını yazan Celal'in ağzında sigara, daktiloyu hızla nasıl kullandığını hayranlıkla seyrederken Galip bu koltukta otururdu. Daha Celal bu daireden uzaklaştırılmadan önce Melih amcalarla birlikte hep birlikte aynı katta otururlarken soğuk kış akşamları Melih amcanın Afrika hikayelerini dinlemekten çok Suzan yengeyi ve onun kadar inanılmaz olduğunu yeni yeni keşfettiği güzel rüyayı seyretmek için anne ve babanın izniyle yukarı kata çıktığında Melih amcanın hikayeleriyle kaş göz işaretleriyle dalga geçen Celal'in karşısında Galip bu koltukta otururdu. Daha sonraki aylarda Celal birdenbire ortalıktan yok oldu ve Melih amcayla babanın ağız kavgaları babaanneyi hep ağlattığı günlerde, onlar babaannenin katında mal, mülk, hisse ve kat kavgaları yaparlarken birisi çocukları yukarı yollayın dediği için burada, bu sessiz eşyalar arasında yalnız kaldıklarında, rüya bacaklarını bu koltuğun kenarından sarkıtarak oturur, Galip onu saygıyla seyrederdi. 25 yıl önceydi. Galip uzun bir süre koltukta sessizce oturdu. Celal'in kendi çocukluk ve gençliğinin anıları için yeniden yarattığı bu hayalet dairenin öteki odalarında, rüya ile Celal'in şimdi nerede gizlendiğine ilişkin bilgi edinmek için dikkatli bir araştırmaya girişti. 2 saat sonra kayıp karısının izini arayan zoraki dedektiften çok, tiryakisi olduğu bir konuda açılan ilk müzeyi heyecan, sevgi, hayranlık ve saygıyla gezen bir meraklı gibi hayalet evin oda ve koridorlarında gezindikten, merakla dolaplarını karıştırdıktan sonra ilk araştırmalarından çıkardığı sonuçlar. Karanlık telefona koşarken devirdiği sehpanın üzerinde duran 2 fincana bakılırsa Celal eve başkalarını da getiriyordu. Ama narin fincanlar kırıldıkları için diplerindeki incecik telve tabakasını tadarak rüya kahvesini her zaman çok şekerli içerdi, bir sonuç çıkarmak mümkün olmamıştı. Kapının altından atıla atıla biriken Milliyet gazetelerinin en eskisinin tarihine göre Celal rüyanın kaybolduğu gün bu daireye gelmişti. Aynı günkü gazetenin Boğaz'ın suları çekildiği zaman başlıklı yazısındaki dizgi yanlışları yeşil bir tükenmez kalemle ve Celal'in her zamanki öfkeli yazısıyla düzeltilmiş olarak eski Remington daktilonun yanına konmuştu. Yatak odasındaki sokak kapısının yanı başındaki dolapların içinde Celal'in bir yolculuğa çıktığını, evden uzun bir süre için ayrıldığını ya da ayrılmadığını gösteren bir iz yoktu hiç. Mavi çubuklu asker pijamasından çamuru taze ayakkabısına, bu mevsim sık sık giydiği koyu lacivert paltosundan kışlık yelek ve sayısız iç çamaşırına, eski yazılarının birinde Celal, çocukluk ve gençliğini sıkıntıyla geçirdikten sonra, orta yaşta zengin olan erkeklerin birçoğunun kullanamayacakları kadar don ve atlet satın alma hastalığına yakalandıklarını yazmıştı. Ve çamaşır torbasındaki kirli çoraplara kadar, ev işten her an dönüp her zamanki günlük hayatına hemen başlayabilecek birinin evi gibiydi. Eski evin dekorunun ne ölçüde taklit edildiğini yatak çarşafı ya da havlu gibi ayrıntılardan çıkarmak güçtü belki. Ama içeri odaların düzeninde de besbelli oturma odasında uygulanan hayalet ev ilkesine bağlı kalmıştı. Böylece rüyanın çocukluğunun odasından geriye aynı çocuksu mavi duvarlarla, bir zamanlar Celal'in annesinin üzerine dikiş malzemeleriyle, Nişantaşı ve Şişlili hanımefendilerin bir model ya da fotoğrafla birlikte bıraktıkları Avrupa kumaşlarla ve elbise patronlarıyla doldurduğu yatağın taklidinin iskeleti kalmıştı. Kokular bu kolayca anlaşılıyordu. Geçmişi tekrar etmek için bazı köşelerde eski çağrışım yükleriyle birlikte birikmişlerse eğer, çevrede her seferinde onları tamamlayan görsel bir malzeme olduğu için böyleydi. Galip, kokuların ancak onları çevreleyen nesnelerle var olabildiğini, bir zamanlar rüyanın yatağı olan o güzelim divana yaklaştığı zaman kokladığı eski puro sabunlarının kokusuyla, Melih amcanın kullandığı artık hiç satılmayan Yorgi Tomatis marka kolonya kokusunun karışımından anlamıştı. Aslında odada ne bir zamanlar rüyayı İzmir'den yollanan, Bebeğoğlu'ndan ve Alaaddin'in dükkanından alınan renkli kitapların, bebeklerin, firketelerin, şekerlerin, kalemlerin ve boyama kitaplarının yerleştirildiği çekmece, ne de rüyanın yatağının çevresinde aynı kokuları çıkartacak sabunlar, Pereja markasının taklidi kolonya şişeleri ve naneli çikletler vardı. Celal'in bu eve ne kadar girip çıktığını ya da burada ne kadar yaşadığını hayalet dekordan çıkarmak güçtü. Oraya buraya gelişi güzel konmuş gibi gözüken eski küllüklerdeki yeni harman ve gelincik izmaritlerinin sayısının, mutfak dolaplarındaki tabakların temizliğinin ya da yıllar önce bu markanın aleyhine yazdığı bir yazıdaki öfkeyle boynundan insafsızca sıkılıp kapağı açık bırakılmış ipana tüpünün ağzındaki diş macununun tazeliğinin de, hastalıklı bir titizlikle düzenlenmiş bu müzenin sürekli denetlenen demirbaş bir parçası olduğunu insan düşünebilirdi. İnsan daha dileri giderek lamba karpuzlarının diplerindeki tozların, bu tozlardan süzülerek soluk duvarlara vuran gölgelerin ve bu gölgelerin 25 yıl önce iki İstanbullu çocuğun hayallerinde Afrika ormanlarını, Orta Asya çöllerini ve halılarından ve babaannelerinden dinleyecekleri cadı ve şeytan hikayelerindeki sansarlarla kurtların hayaletlerini ve soluk lekelerini hatırlatacak biçimlerinin bile bu müzedeki eşsiz yeniden yaratımların bir parçası olduğunu da düşünebilirdi. Galip yutkunmakta zorluk çekerken düşünmüştü. Bu yüzden iyice kapanmamış balkon kapılarının kenarında kuruyan su birikintilerinden, duvar kenarlarında ipek gibi kıvrılan kurşuni toz topraklarından, eski kaloriferin sıcağından iyice gevşemiş parke parçalarının üzerlerine basan ilk ayağın ağrıyla çıkardıkları gevrek gıcırtıdan bu evde ne kadar yaşanıldığını çıkarmak da mümkün değildi. Mutfak kapısının karşısında asılı duran ve bir eşinin eski zenginlerden Cevdet Bey'in evinde tıkırdayıp saat başlarını aynı neşeli gonguyla duyurduğunu, Hale Hala'nın çok sık gururla tekrarladığı gösterişli duvar saati de, tıpkı ülkenin çeşitli yerlerindeki aynı hastalıklı bağlılıkla düzenlenmiş Atatürk müzelerinde olduğu gibi, ölüm saatini göstersin diye durdurulmuştu sanki. Ama gösterdiği 9.30'u 5 geçenin hangi 9.35'in ve ölümün işareti ve saati olabileceği Galip'in aklına gelmedi.